Ayrım 26. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 289. Bakıldı ki ahalimiz tam kıvamında, dindar gençlik için yasa çıkarıldı. 8 yıllık kesintisiz eğitim kaldırıldı. 4+4+4 kesintili eğitim haline getirildi. Okula başlama yaşı 5'e indirildi. İmam Hatip ilkokula sokuldu. Kur'an-ı Kerim seçmeli ders oldu. Kur'an-ı Kerim dersi vesilesiyle türban da ilkokula girmiş oldu. Tayyip Erdoğan, bu millet nasıl ki Adnan Menderes eliyle ezanına kavuştuysa, bu hükümet eliyle de dinini öğrenme özgürlüğüne kavuştu diyordu. Peki çocuklar Kur'an'ı nasıl okuyacaktı? Milli Eğitim Bakanı'na, Arapça mı öğreteceksiniz diye sordular. Dünya eğitim tarihine geçen bir cevap verdi. Arapça öğretmeyeceğiz. Türkçe öğretir gibi öğreteceğiz. Arap harfleriyle Türkçe gibi okuyacaklar ama anlamayacaklar. Zaten Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuyanların çoğunluğu anlamaz. Türkçe olduğunu varsayarlar, öyle yapacağız dedi. Cumhurbaşkanımızın her akşam yatmadan önce okuduğu duanın ilkokulda ödev olduğu ortaya çıktı. Nasıl yani derseniz, gazeteci Mehmet Gündem, Cumhurbaşkanımız Mektubumuz Var isimli kitap yazmıştı. Bu kitapta Abdullah Gül'ün her akşam okuduğu duaya yer vermişti. Abdullah Gül her akşam yatmadan önce, Allah'ım beni güvenilir kıl, kalbimi sevgi, adalet, tevazu ve şefkatle doldur diye başlayan uzunca bir duayı okuyordu. İstanbul Kartal'daki bir ilkokulun din dersi öğretmeni, bu kitapta yer alan duayı öğrencilerinin defterlerine ödev olarak yazdırmıştı. CHP'nin müftü milletvekili İhsan Özkes, bu hadisenin doğru olup olmadığı hakkında soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer cevapladı, hadisenin doğru olduğunu, müfredata aykırı bir durum olmadığını söyledi. Ders kitapları yönetmeliği değiştirildi. Bundan böyle ders kitapları hazırlanırken, Atatürk ilkelerine, laik, sosyal, hukuk devletine uyumlu olma kriterleri aranmayacaktı. Abdullah Gül'ün duası müfredata müsaitti. Atatürk ilkeleri müfredata fuzuliydi. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Rennan Pekünlü, türbanlı öğrenciyi derse almadığı gerekçesiyle 2 sene hapse mahkum edildi. 23 Nisan'da bir ilk daha yaşandı. Başbakan Anıtkabir'deki törene katılmadı. Yine tarihte ilk defa Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki Anıtkabir ziyaretçi sayısı kaldırıldı. Kaç kişi ziyarete geldi, gün gün sayılıyor, gün gün açıklanıyordu, şak diye kaldırıldı. Anıtkabir'deki kalabalıktan rahatsız olan hükümet görmüştük ama Anıtkabir'deki kalabalıktan rahatsız olan Genelkurmay'ı ilk defa görüyorduk. Hapse kaç subay girdi? Ülkeye kaç turist girdi, kaç kişi işe girdi, kaç kişi üniversiteye girdi, kaç kişi maça girdi, hatta kaç kişi gerdeğe girdi, onu bile ilgili kurumundan öğrenmemiz mümkündü. Anıtkabir'e kaç kişi girdi, ilgili kurum yasakladığı için öğrenemiyorduk. Bu senenin 1 Mayıs'ı bile dindar gençlik konseptine uygundu. Kendilerine antikapitalist Müslüman gençler ismini veren türbanlı çarşaflı bir grup Taksim'deki kutlamalara katıldı. İş kazalarında hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldılar. İnşallah sosyalizm gelecek pankartıyla yürüdüler. Ne diyelim, TÜSİAD da Marx'a mevlid okuttu muydu, tamamdı yani bu iş. Ve bu atmosferde Tayyip Erdoğan mecliste kürsüye çıktı. 20 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinden bir kupürü kanıt olarak gösterdi. Bak belge konuşuyor. CHP iktidarında camiye ahır yaptılar, dedi. Ayakta alkışlandı. Kupürün başlığını göstermişti. Haberi okumamıştı. Kameralara sallaya sallaya gösterdiği kupürün başlığında, "Bu ne insafsızlık? Seferihisar'da tarihi cami ahır yapılmış," yazıyordu. Peki haberin içinde ne yazıyordu? Aynen şunlar yazıyordu. Seferihisar'ın Hereke köyünde bir cami tahrip edilmiş ve ahır haline getirilmiştir. Müze müdürü tahkikat yapmıştır. Verdiği malumata göre kütüphane ve medresesi vardır. Kütüphanesinden eser kalmamıştır. Evrenoğullarından Kasım tarafından inşa ettirilmiştir. Üstündeki Arapça yazıya göre 641 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Osmanlı Türk stilindedir. Tahribata rağmen geriye kalan kısmı muhafaza edilirse kıymettir. Yani caminin ahır haline getirilmesiyle CHP döneminin alakası yoktu. Camiyi ahır haline getiren Yunan işgali sırasındaki vandallıktı. İşgal yıllarında bölgede hiç Türk kalmamıştı. Türklerin yokluğunda caminin ahır haline getirildiğini tespit eden ve bu bilgiyi Cumhuriyet gazetesine veren İzmir Müze Müdürü'ydü. Zaten ortada cami falan kalmamıştı, metruk haldeydi. Minaresi yoktu. Sadece antik ören yerlerinden araklanarak monte edilmiş sütun duvarı ayaktaydı. Bölgede arkeolojik sayım yapan İzmir Müze Müdürü, bu antik sütun sayesinde caminin kalıntılarını fark etmişti. Üstelik, 1936'da Mustafa Kemal döneminde ahır yapıldı denilen cami, 1936'da Mustafa Kemal döneminde yeniden cami haline getirilmiş ve ibadete açılmıştı. Söz konusu kupürün sadece "bu ne insafsızlık" tarafı doğruydu. Mustafa Kemal'i camiyi ahır yaptıran kişi olarak göstermek hakikaten insafsızlıktı. Gerçeğin böyle olduğunu Hürriyet'te yazdım. Gazeteler ve televizyonlar Seferihisar'a üşüştü. Yandaş medya öylesine zehirlenmişti ki, hakikaten Atatürk'ün camiyi ahır yaptığına inanıyorlardı. Vatandaşlarla konuştular, tırıs tırıs geri döndüler. Cami gerçeğinden tek kelime haber yapmadılar. İsim vermeye utanırım ama, kendi çalıştığım Hürriyet'in bazı yazarları bile bana gelip, "Yazdıkların doğru mu?" diye sorma gafletinde bulundu. Tayyip Erdoğan söyledi ya, inanıyorlardı. Halbuki ortalama zekaya sahip herkes kendine şu soruyu sorabilirdi. Madem böyle bir iş yapacaksın, ta İzmir'e gidip, ta ilçesine gidip, ta köyüne gidip, oradaki camiyi mi ahır yaparsın? Dini duyguları aşağılamak için böyle bir saçmalık yapacaksan, herkesin görebileceği yerde yapmaz mısın? Neyse ki Ali Taran'la Neco'nun kızı boşandı. Ahalimiz camiyi ahırı bırakıp bu önemli mevzuya odaklandı. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehir tiyatrolarının yönetimini sanatçıların elinden aldı, zart diye bürokrat atadı. Tiyatrocular protesto gösterisi yaptı. Protesto öyle mi? Tayyip Erdoğan derhal tiyatroculara savaş açtı. Belediyeden maaşını alacaksın, sonra da yönetime verip veriştireceksin. Böyle saçmalık olmaz. Devlet eliyle tiyatro olmaz, özelleştirilecek, diye bağırdı. Parayı ben veriyorsam benim düdüğümü çalacaksın demek istiyordu. İçeri tıkılan subaylar unutulmuştu. Balyoz malyoz kimse haber bile yapmıyordu. Şırrak, bütün ana haber bültenlerinde flash haber oldu. Balyoz davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, duruşma salonunda mahkeme başkanından söz isteyerek CNN Türk muhabiri Yeşim Kam'a evlenme teklifi etmişti. Gözyaşlarını tutamayan muhabir, "Tek taşımı alırsa, sertifikası da olursa evet diyorum," demişti. Sanıklar alkışlamıştı. balyoz davasını haber yapmamak için özel çaba harcayan sayın basınımız. Hadise magazin olunca üstüne atlamış, ana haber bültenlerinde geniş yer vermiş, birinci sayfalara manşet yapmıştı. Hemen peşinden Adalet Bakanımız bazı gazetecileri yanına aldı, Silivri cezaevini gezdirdi. O gazeteciler de köşelerinde utanmadan Silivri cezaevinin ne kadar şahane bir yer olduğunu yazdılar. Merkez Bankası yarışma açtı, Türk lirasına itibar kazandırmak için simge seçildi. Simge diye seçtikleri hem Tayyip'in T'siydi, hem de Ermenistan para birimi DRAM'ın tersten çizilmiş haliydi. İtibara gelince, liradan 6 sıfır atıldığında Cumhuriyet altını 128 liraydı. Liraya simge seçtikleri gün 656 liraydı. İtibar işte buydu. İstanbul'da alışveriş merkezi inşaatında yangın çıktı. Çadırda uyuyan 11 işçi diri diri yanarak hayatını kaybetti. İşçiler sigortasızdı. Sigortasız oldukları duyulmasın diye faciadan sonra tatil günü hem de pazar gece yarısında internet üzerinden alelacele sigorta yapıldığı ortaya çıktı. Dünya tarihinde ilk kez ölüye sigorta yapılmıştı. Mezarda emekliliği gören Türkiye, mezarda sigortayı da görmüştü. Okul sütü akıl küpü projesi başlatıldı. İlkokul çocuklarına süt dağıtıldı. E tabi bu iş avanta kömür dağıtmaya benzemiyordu. Ülke genelinde on binlerce çocuk hastanelik oldu. Şahane açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanı, zehirlenme gibi değil süte karşı hassasiyet olabilir dedi. Bülent Arınç, çocuklar ilk defa süt içtiği için aşırı dozdan rahatsızlanmış olabilir dedi. Diyarbakır valisi sütten değil psikolojik dedi. Sivas valisi zehirlenme değil süt biraz bozuk dedi. Konya valisi zehirlenmediler etkilendiler dedi. Edirne valisi açlıktan mideleri bulanmıştır dedi. Halbuki İzmir Büyükşehir Belediyesi 2005'ten beri aralıksız her gün 200 bin çocuğa süt dağıtıyordu. Henüz psikolojisi bozulan görülmemişti. Üstelik İzmir Belediyesi 200'er milimetrelik aynı miktarda sütü tanesi 37 kuruştan alıp dağıtırken, hükümet aynı miktarda sütü tanesi 53 kuruştan alıp dağıtıyordu. İçişleri Bakanlığı çelenk genelgesi yayınladı. Atatürk anıtlarına çelenk koymak yasaklandı. İlla çelenk koymak istiyorsan, valiliğe 48 saat önceden dilekçe verip izin isteyecektin. Aksi halde kanuna aykırı muamelesi görecektin. Bu yasak ilk defa ilk kurşun anıtında uygulandı. Hasan Tahsin, Hasanma Tahsin oldu. 15 Mayıs'ta İzmir'de şehit gazeteci Hasan Tahsin anıtına çelenk konulmasına izin verilmedi. Tarihte ilk defa bu sene Hasan Tahsin'i anma törenlerine vali katılmadı, Ege Ordu Komutanı katılmadı. 19 Mayıs'ta utanç verici manzaralar yaşandı. Çelenk yasağı yüzünden neredeyse her şehirde, her ilçede, her Atatürk anıtının önünde arbede çıktı. Polis ekipleri anıtların etrafında etten duvar ördü, bazı yerlerde kalkanlarla barikat kurdu, çelenk konulmasını engellemeye çalıştı. Atatürk'ün kurduğu CHP bile Atatürk anıtına yaklaşamıyor, çelenk bırakamıyordu. Mustafa Kemal'e çiçek sunmak yasa dışı faaliyet haline gelmişti. Cumhurbaşkanımız takvimde başka gün kalmamış gibi tam 19 Mayıs'ta Türkiye'de değildi, ABD'ye gitmişti. Atatürk'ü anma haftasını komple ABD'de geçirdi. Silikon Vadisi'ni falan gezdi. 19 Mayıs'tan sadece bir hafta sonra AKP İstanbul İl Kongresi Galatasaray'ın stadında yapıldı. 19 Mayıs törenlerini stadyumda yapmak faşizmdi ama stadyumda parti kongresi yapmak ileri demokrasiydi. Bilahare Fethullah Gülen cemaatinin organize ettiği Türkçe Olimpiyatı'nın finali de aynı statta yapıldı. Uludere faciasının üzerinden 6 ay geçmişti. Hala sorumlulara dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. İçişleri Bakanı'na sorma gafletinde bulundular. Ağzını her açtığında hadise çıkaran İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kaçak malı veren PKK, o insanları katırlarla dolap beygiri gibi döndüren de PKK, ölenler bu olayın sadece figüranlarıdır, özür dilenecek mahiyette bir olay değildir, dedi. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik derhal denge yaptı. Bakanın yaklaşımını insani bulmadıklarını söyledi. AKP'nin karakteristik özelliğiydi bu. Biri söyler, öbürü yalanlardı. Birinin sözleri toplumda tepki çekiyorsa, bir başkası tam tersini söylerdi. Partimizi bağlamaz, hükümetimizi bağlamaz, kişisel görüşleridir gibi standart cümleler kullanılırdı. Tayyip Erdoğan gündemi değiştirmeye çalışırken daha insani bir açıklama yaptı. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, Uludere diyorsunuz. Her kürtaj cinayettir, her kürtaj Uludere'dir. Sezaryene karşı bir başbakanım ve bunu cinayet olarak görüyorum, dedi. Uludere'de insanları kim öldürdü diye merak edilirken, kürtaj yaptıran bütün kadınlar, sezaryenle doğum yapan bütün kadınlar, bizzat başbakan tarafından katil ilan edilmişti. Ve gündeme Leyla Zana açılımı düştü. Kürt siyasetinin en kıdemli isimlerinden Leyla Zana, Hürriyet'e sürpriz açıklama yaptı. Asker çözer, yargı çözerle olmaz. Bu işi Tayyip Erdoğan çözer. Başbakan'da bu cesaret var. Hepimizin yapması gereken başbakanın yanında olduğumuzu hissettirmemiz, onu teşvik etmemizdir, dedi. Hayırdır inşallah demeye kalmadı. Aynı akşam Türkçe Olimpiyatı'nın finaline katılan Tayyip Erdoğan, isim vermeden Fethullah Gülen'e seslendi. Gurbet hasrettir, hasretin bedeli ağırdır. Gurbette olup vatan toprağı hasreti çekenleri aramızda görmek istiyoruz. Bitsin artık bu hasret, dedi. Leyla Zana, aramızda herhangi bir sorun yok, hükümeti seviyoruz demeye getirirken, Tayyip Erdoğan, aramızda herhangi bir sorun yok, cemaati seviyoruz demeye getiriyordu. Yine aynı gün, Anayasa Mahkemesi, Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 sene olduğunu, eğer isterse 5 seneliğine tekrar aday olabileceğini açıkladı. Çankaya meselesi iyice çorbaya döndü. Çünkü hükümet bu sene başında Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu çıkarmıştı. Abdullah Gül'ün görev süresini 7 sene olarak belirlemiş, ikinci defa seçilemez hükmü koymuştu. Buna göre Abdullah Gül 2014'te emekli olacak, Tayyip Erdoğan rakipsiz kalacaktı. Gel gelelim, Abdullah Gül'ün imdadına CHP yetişti. Bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, iptal edilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi şak diye iptal edince 2014 hesapları allak bullak oldu. Tayyip Erdoğan'ın en istemediği karardı. O günlerde ahalimiz farkında değildi ama peş peşe gelişen ve birbirinden bağımsız gibi görünen bu haberler, 2013'te patlak verecek olan başkanlık özerklik pazarlığının işaret fişekleriydi. Şanlıurfa cezaevinde isyan çıktı. Yatakları ateşe verdiler. 13 tutuklu ve hükümlü dumandan boğularak hayatını kaybetti. Niye isyan ettiler diye bakılınca anlaşıldı ki, 264 kişi kapasiteli cezaevine 1057 kişi sokuşturulmuştu. Ülke bu hale gelmişti. Cezaevlerinde nefes alacak yer kalmamıştı. Samsun Canik'te sel oldu, 12 kişi öldü. dere kenarına inşa edilen Toki evlerinde boğularak can vermişlerdi. Bu evler yıldız gibi parlayan proje sloganıyla pazarlanmıştı. Geçen sene Mayıs ayında Sağlık Bakanımız tarafından "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne istiyorsun?" diye azarlanan görme engelli vatandaşımız işten kovuldu. Hastane santralında taşeron çalışıyordu. Fırçayı yerken manşetlere çıkmıştı. İşten kovuldu, tek sütun haber bile olmadı. ABD Şam Büyükelçiliğini kapattı. Tayyip Erdoğan kilise gitti. Suriyeli mültecileri ziyaret etti. "Ya Beşar, men dakka dukka" dedi. Türkçe meali, "Vurana vururlardı." Suriye savaş uçağımızı vurdu. Uçağımızın düşürüldüğünü bile Suriye'den öğrendik. Nasıl yani derseniz, Genelkurmay'ın internet sitesinden standart açıklama yapılmıştı. Malatya Erhaç'tan kalkış yapan uçağımızla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz teması kesildi denilmişti. Suriye hiç sesini çıkarmasa herhalde teknik bir arıza sonucu düştü zannedecektik. Allah'tan Suriye resmi açıklama yaptı, "Biz vurduk" dedi, böylece haberimiz oldu. Fantomumuz silahsızdı. Suriye niye vurduğunu izah etti. Sınır ihlali yapıldı. Türk uçağı olduğunu anlamadık, uçak savarla vurduk dedi. Komplo teorileri havada uçuştu. Kimisi Küreci'ye kurulan radar sistemini test etmek için oraya gittiğini öne sürdü. Kimisi Rusya'nın Suriye'deki radar sistemini test etmek için oraya gittiğini iddia etti. Kimisi de muhaliflere bilgi sağlamak için Esad güçlerini fotoğraflamaya çalıştığını söyledi. Aslında rüzgar eken fırtına biçiyordu. Düşmanlık ediyor, karşılığını alıyorduk. Olan buydu. Tayyip Erdoğan angajman kurallarının değiştiğini açıkladı. Suriye'den sınırımıza yaklaşan her askeri unsurun hedef muamelesi göreceğini söyledi. Sonra gitti pilot montu giydi. Burundan pervaneli, yerli malı eğitim uçağı Hürkuş'un kokpitine oturdu. Baş parmağıyla tamam işareti yaptı. "Türkiye'nin büyüklüğünü test etmeye kalkanlara haddini bildiririz" dedi. Sanırsın uzay mekiğinin kokpitindeydi. Fotoğraflar çekildi, canlı yayınlar yapıldı. Tören bitti. Hürkuş'u ittire ittire hangara götürdüler. Çünkü uçaktı ama sadece kaportası uçaktı. Henüz uçmuyordu. Bu kitabın piyasaya çıktığı Eylül 2013'te hala uçmuyordu. Türkiye'nin hötzötleri iftar topuna benziyordu. Parça tesirsizdi. Çok gürültü çıkarıyorduk ama neticede kuru sıkıydı. Hükümetimiz fena sıkışmıştı, eleştiriler doruğa çıkmıştı. Şırak, 365 gün yatırılan Aziz Yıldırım serbest bırakıldı. Nefis bir tesadüf, nefis bir zamanlamaydı. Fantomu unutturmaya çalışan basınımıza ilaç gibi geldi. Şike savcısı Mehmet Berk Hürriyet'e konuştu. Tarihi itirafta bulundu. "Ben Balyoz davasında da çalıştım. Şike davasını açtığımız zaman bunun da Balyoz davası gibi 3-4 ay konuşulup biteceğini sandık, yanılmışız" dedi. Bir taraftan hazin, bir taraftan çok gerçekçi tespitti. Fenerbahçe camiası, Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Aziz Yıldırım'ı asla yalnız bırakmamıştı. İçeri tıkılan subaylar ise hem medya hem muhalefet partileri hem de silah arkadaşları tarafından kaderlerine terk edilmişti. Bırak vefayı, vebalı muamelesi yapılıyordu. Manşetlerde günlerce top çevrildi, tribünler oyalandı. Vurulduktan 13 gün sonra uçağımızın enkazı Amerikan gemisi Nautilus tarafından 1260 metrede bulundu. Türkiye'nin elinde O derinlikte arama kurtarma yapabilecek kabiliyette gemi yoktu. Amerikan Deniz Araştırma Vakfı'na ait Nautilus'tan yardım istenmişti. Yüksek çözünürlüklü sonarları, dalgıç robotları, mini denizaltısı bulunan Nautilus sadece 11 milyon dolardı. Devlet büyüklerimize 60 milyon dolara, 70 milyon dolara VIP uçaklar alan Türkiye'nin böyle gemilere verecek parası yoktu. Dış politikamızın kullanma kılavuzu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yazdığı Stratejik Derinlik isimli kitaptı. Karada kafamıza çuval geçirmişlerdi. Denizde gemimizi basmışlardı. Havada uçağımızı vurmuşlardı. Geriye derinlik kalmıştı. Şehitlerimiz 1260 metre derinlikte bulununca stratejik derinlik komple tamamlanmıştı. Pilotlarımızı Nautilus'un dalgıç robotu çıkardı. Kokpitteydiler. Halbuki Phantom düşürüldüğünde Tayyip Erdoğan Brezilya gezisinden dönüyordu. Kendisine eşlik eden gazetecilere bilgi vermişti. Çok şükür pilotlarımız hayatta, sadece bir uçak kaybımız var demişti. Hatta pilotlarımızın postalları, kaskları bulunmuş, fotoğrafları basına servis edilmişti. Paraşütle atladıklarına işaretti. Prosedüre göre suya değer değmez ilk iş, postalları çıkarıp ağırlıktan kurtulmaları gerekiyordu. Herkes ümitlenmişti. Gel gelelim, Tayyip Erdoğan'ın çok şükür hayattalar lafına rağmen, bulunan postallara, kasklara rağmen, pilotlarımız 1260 metrede kokpitteydi. O halde Tayyip Erdoğan hangi kaynağa dayanarak hayattalar demişti? Postalları, kaskları deniz yüzeyinde nasıl bulunmuştu? Nautilus'un robotu cenazeleri çıkarırken postallar ayaklarında mıydı? Kaskları başlarında mıydı? Bunların hepsi şeffaf yönetimin muammaları olarak kaldı. Asla doğrulanmayan iddialara göre aslında iki uçak olduğu, ikisinin de vurulduğu, birinin pilotlarının paraşütle atlamayı başardığı, bulunan postalların o postallar olduğu öne sürüldü. Somut tek gerçek şuydu. Türkiye, uçağımızın uluslararası hava sahasında füzeyle vurulduğunu iddia ediyordu. Suriye ise sınırımıza girdi, yakın mesafeden uçak savarla vurduk diyordu. Neticede enkazın fotoğrafları yayınlandı, Phantom'un motoru bütün halinde duruyordu, füze olsaydı vidası bile kalmazdı. Phantom maceramız, başbakanımızın büyük devletiz, kükremiş sel gibiyiz, bendimizi çiğner aşarız, haddini bildiririz, gazabımız kahredicidir, yakıcı azap olacağız, restiyle başlamıştı. Genelkurmay Başkanı Necdet Bey'in, savaş çıkaracak halimiz yok, lafıyla sona erdi. Nautilus apar topar bölgeden ayrıldı. Phantom'un enkazı bile çıkarılmadı, dipte bırakıldı. Dün akşam ne yediğini unutan ahalimize güveniliyordu. Ahalimiz kendine duyulan güveni boşa çıkarmadı, unuttu. Phantom'un tozu dumanı arasında Atabeyler çetesinin mahkeme kararı açıklandı. 6 sene evvel, ta 2006'da, başbakana suikast yapılacaklar diye yaygarayla tutuklanmışlardı. Aralarında binbaşıların, yüzbaşıların bulunduğu bütün sanıklar beraat etti. Suikast muikast yoktu. Çetemete yoktu. Beraat etmişlerdi ama maalesef iş işten geçmiş, hepsi TSK'dan atılmıştı. Pırıl pırıl subayların hayatları kaydırılmıştı. İftiralar günlerce manşet yapılmıştı. Beraat etmeleri tek sütun bile verilmedi. Gene 6 sene evvel Rahip Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Akçaabat yarı açık cezaevinden firar etti. Kısa süre sonra yakalandı. Böylece dünyayı ayağa kaldıran, güya 18 seneye mahkum edilen tetikçiyi, Adalet Bakanlığımızın hoşgörüsüyle yarı açık cezaevine koydukları anlaşıldı. Tayyip Erdoğan'ın 2 sene evvel Oktay Ekşi'ye açtığı dava, basın özgürlüğü kapsamında reddedildi. Oktay Ekşi'yi 36 sene baş yazar olarak birinci sayfadan anonslayan Hürriyet gazetesi, Oktay Ekşi'nin mahkeme tarafından haklı bulunduğunu birinci sayfadan anonslamadı, içeride küçücük gördü. Askeri casusluk ve fuhuş davası 15 aydır devam ediyordu. Yargılananların tamamı beraat etti. Ne casusluk vardı ne de fuhuş. Gel gör ki ismi bulaştırılan subaylar TSK'dan atılmış, tasfiye edilmişti. Tek örnek vereyim. Bir albaya ait çanta bulunduğu, çantadan flash diskler çıktığı iddia ediliyordu. Albaya ait denilen çanta, albayın lojmanında değil, alakasız bir evde bulunmuştu. Bu çanta benim değil diyen albay, parmak izi ve DNA testi yapılmasını talep etti. En kritik delil diye getirilen çanta ve içindekiler o anda ortadan kayboldu. Bu esrarengiz kayıpla ilgili olarak hiçbir işlem yapılmadı, hiçbir sorumluya soruşturma açılmadı. Ama albay ordudan atılmıştı. İstanbul'daki fuhuş ve casusluk davası fos çıkarken, İzmir'de fuhuş ve casusluk operasyonu başlatıldı. Şakır şakır subay tutuklanıyor, haber bile olmuyordu. İzmir'deki dava, İstanbul'daki davanın fotokopisi gibiydi. İddialar aynı, delil bulma yöntemleri aynıydı. Sadece subayların isimleri farklıydı. Suriye sınırımız yol geçen anına dönmüştü, girenin çıkanın haddi hesabı yoktu. Derken, Barzani'ye bağlı binlerce üniformalı peşmerge, Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye geçti. Barzani güçleriyle birlikte PKK da bölgeye aktı, 13 sene önce boşalttığı kamplara geri döndü, yerleşti. Kuzey Irak'taki 400 kilometrelik sorunlu sınırımıza, Kuzey Suriye'de 800 kilometre daha eklenmişti. Barzani'nin Kuzey Suriye'deki otorite boşluğundan faydalanması Ankara'yı kızdırdı. Oldu bittiye izin vermeyiz, haddini bildiririz falan diye atıp tutuyorduk ki Başbakanla Obama telefonda konuştu. Bizim hükümet her defasında Başbakanımızla ABD Başkanı telefonda konuştu diye resmi açıklama yapardı. Bu defa yapmadı. Açıklamayı Beyaz Saray yaptı. O şekilde haberimiz oldu. Ve Beyaz Saray sadece açıklama yapmamıştı. Bu telefon konuşmasına dair internet sitesine bir de fotoğraf koymuştu. Obama'nın elinde beyzbol sopası vardı. Neredeyse hiç beyzbol oynanmadığı halde dünyada en çok beyzbol sopası satılan dördüncü ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla diplomat olmaya gerek yoktu. O beyzbol sopasının ne anlama geldiğini herkes kavramıştı. Özellikle taksicilerimiz tarafından hangi amaçla kullanıldığı gayet iyi biliniyordu. Kızılcık sopasının İngilizcesiydi. Barzani'ye dokunulmayacaktı. Dokunanın kafasını kırarım mesajı veriliyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 301.